Ayrım 35. Dünün Dünyası. Stefan Zweig. Sayfa 324. O sıralarda Freud'la Hitlerciliğin ve savaşın korkunçlukları üzerine sık sık konuşuyordum. Freud, yüreği insan sevgisiyle dolu bir kişi olarak derin bir üzüntü içindeydi. Ama düşünür olarak böylesine korkunç canavarlıkların patlak vermesine hiç şaşmıyordu. Kültürün içgüdüler üzerindeki üstünlüğünü yadsıdığım için kötümserlikle suçlandım hep, diyordu. İnsan ruhundaki ilkel yok etme güdüsünün sökülüp atılamayacağı görüşü işte şu sıra bütün korkunçluğuyla doğrulanmıştı. Bundan elbette ki onurlanmazdı. Belki gelecek yüzyıllarda bir formül bulunur da hiç değilse toplum olarak yaşayan insanların içgüdüleri dizginlenirdi. Ama günümüzde doğanın çekirdeğinden içgüdü çıkarılıp atılamazdı. Gerilimi sağlayan bir güç olarak belki de gerekliydi. Ama Yahudilik sorunu ve günümüzün Yahudi trajedisi onu daha çok ilgilendiriyordu. Bilim adamı yanıyla da, uyanık kafasıyla da bir çözüm yolu ve karşılık bulamıyordu. Kısa bir süre önce Musa üzerine yayımladığı bir deneme kitabında Musa'yı Yahudi olarak değil bir Mısırlı diye ele almıştı. Bilim bakımından hemen hemen temelsiz sayılacak bu görüşü, dindar Yahudileri olduğu kadar milliyetçi Yahudileri de darıltmıştı. Böyle bir kitabı Yahudiliğin korkunç anlar geçirdiği şu sırada yayınladığına üzülüp, ellerinden her şeyleri alındığı günümüzde en yüce kişilerini de ben alıyorum, diyordu. Ona hak vermem gerekmişti. Şu sıra her Yahudi en azından 7 kez daha alıngandı. Çünkü bu dünya trajedisinin ortasında gerçek kurban onlardı. Her yerde onlar kurbanlıktı. Her yerde bütün kötülüklerin 7 kez şiddetle önce onları bulacağını bildiklerinden darbeyi yemeden perişan düşmüşlerdi. Gelip geçmiş bütün zamanların kinle kudurmuş en korkunç insanının önce onları küçültmek, dünyanın öteki ucuna hatta yerin altına kadar kovalamak istediğini biliyorlardı. Sığınanların sayısı haftadan haftaya artıyordu. Sığınanlar kendilerinden bir hafta önce gelenlerden daha yoksullaşıyor, daha perişanlaşıyordu. Almanya ve Avusturya'dan hızla ayrılmış olarak ilk gelenler giysilerini, bavullarını, ev öteberilerini az buçuk kurtarabilmişlerdi. Hatta bazılarında biraz para da vardı. Ama Almanya'sından kolay kolay ayrılamayan, sevgili yurtlarından güçlükle kopmuş olanlar daha sert cezalandırılmıştı. Yahudilerin elinden önce meslekleri alınmış, tiyatro, sinema ve müzelere girmeleri ve bilim adamı Yahudilerin kitaplıklardan yararlanması yasaklanmıştı. Almanya'da yine de kalmaları bağlılıktan ya da gevşekliklerinden, korkaklıktan ya da aşırı bir onur duygusundandı. Yabancı ülkelerde dilenci olarak hor görülmektense kendi yurtlarında hakarete uğramayı yeğlemişlerdi. Sonra evlerindeki hizmetçiler, radyolar ve telefonlar, daha sonra da ev barkları elinden alınmış, en sonunda kollarına yıldızlı bir Yahudi bandı zorla takılmıştı. Sokakta onlara rastlayan herkes, bir cüzdanlı, toplum dışı bırakılmış ve bütün hakları elinden alınmış kişiyle karşılaşmış gibi sakınıyor, hor görüyordu. Bütün hakları elinden alınmış ruh ve bedenlerine bütün zorbalıklar keyifle uygulanmıştı. Eski bir Rus atasözü olan, bu dünyada hiç kimse yoksul düşmeyeceğim, zindan boylamayacağım dememeli, deyişi Yahudiler için korkunç bir gerçek oluvermişti. Yerinden yurdundan ayrılmak istemeyenler toplama kampını boyluyordu. Başı pek yukarıda olanların bile kolu kanadı iyice kırılmıştı. Sonra da bütün varlıkları ellerinden alınıp tek bir giysi ve cepte 10 markla nereye gitmek istediği sorulmadan yurt dışı edilmişlerdi. Bundan sonrası sınırdan sınıra dolaşmak ve konsoloslukları aşındırıp yalvarmaktı. Ama çoğu zaman bütün bunlar boşunaydı. Çünkü soyulmuşlardı. Dilenciyi hangi ülke isterdi? Londra'da bir turizm bürosunda gördüklerimi ömrüm boyunca unutamayacağım. İçerisi göçmenlerle tıklım tıklım doluydu. Çoğu Yahudiydi. Hepsi de bir yerlere gitmek istiyordu. Hangi ülke olursa olsundu. Kuzey kutbunun buzları ya da sahranın yakıcı kumları arasında hiçbir ayrım yapmıyorlardı. Yalnızca buradan uzaklaşmak, daha başka yerlere gitmek istiyorlardı. Çünkü bu ülkede kalabilme izninin süresi dolmuştu. Buradan uzaklaşmak gerekiyordu. Çoluk çocuk ömürlerinde ilk olarak görecekleri yabancı bir gökyüzünün altına, yabancı dil dünyalarına, hiç tanımadıkları ve kendilerini istemeyen insanlar arasına gitmeleri gerekiyordu. Aralarında bir zamanlar Viyana'nın çok varlıklı sanayicisi vardı. Adam zamanının en zeki koleksiyoncularından biriydi. Öylesine üzüntülü, yaşlı ve yorgun bir görünüşü vardı ki önce tanıyamadım. Zayıf elleriyle masaya yapışmıştı. Nereye gitmek istediğini sordum. Bilmiyorum, dedi. Hem günümüzde bizlerin isteğini kim sorar? Neresi izin verirse oraya gideriz. Haiti ya da San Domingo için vize alınabileceğini birinden duydum. Kalbim duracak gibi olmuştu. Çocuk ve torun sahibi, şu yorgun ve yaşlı adamcağız, bugüne değin haritada bile yerini pek bilmediği bir ülkeye gidebilmek umudunun sevinciyle titriyordu. Oysa orada yabancılık, amaçsızlık ve dilenci gibi sokak sokak dolaşmak bekliyordu kendisini. Bu arada bir başkası da umutsuzluktan gelen aşırı bir istekle Şangay'a nasıl gidebileceğini sordu. Çinlilerin yabancılara henüz sınırları kapamadığını duymuştu. Bir zamanlar üniversite profesörü, banka direktörü, tüccar, müzikçi olan bu adamlar dört bir yanımdaydı. Acıklı varlıklarının son kalıntısını denizlerin ötesine ve yeryüzünün herhangi bir köşesine sürükleyebilmek için her şeye katlanmaya, her şeyi yapmaya razıydı hepsi de. Yeter ki buradan, Avrupa'dan uzaklaşsınlar, bir uzaklaşabilsinlerdi. Bir hayaletler sürüsünden farksızdılar. Ama beni büsbütün üzen bir başka düşünceydi. Türlü eziyetlere katlanmış bu 50 insan, saymakla bitmeyecek bir ordunun 5, 8, belki de 10 milyon Yahudinin ancak küçücük ve dağınık bir parçacığıydı. Soyup soğana çevrilmiş ve savaşta büsbütün ayaklar altına alınmış milyonlarca Yahudi, şu 50 kişinin ardında belki de yollara dökülmüş, hayır kurumlarının yardımını, resmi makamların iznini ve yolculuk parası beklemekteydi. Çığ gibi büyüyen kitleler, Nazilerin orman yangınından müthiş bir ürküyle kaçıyor, Avrupa'nın bütün sınırlarında istasyonları sarıyor ve tutuk evlerini dolduruyordu. Yerinden yurdundan kovulmuş ve ulus olmaları yasaklanmış bütün bir ulus yollara dökülmüştü. Oysa bu insanların 2000 yıldır en büyük isteği ülke ülke dolaşmak zorunda kalmamak, hiç mola vermeden hep yol alan ayaklarının altında bir toprak, sağlam ve barış dolu bir kara parçası bulabilmekti. Ama 20. yüzyılın bu Yahudi trajedisinin en acıklı yanı, bütün bunların bir anlam taşımaması ve bir suç yanı bulunmamasıydı. Orta Çağ'da yerlerinden yurtlarından kovulmuş ataları, katlandıkları bu acıların nedenlerini hiç değilse biliyorlardı. İnançları ve yasaları yüzündendi başlarına gelenler. Onların iç dünyasında tanrılarına sarsılmaz bir güven, günümüzdekilerin çoktan yitirdiği sonsuz bir inanç vardı. Onlar dünyayı yaratan güç tarafından ve insanları olağanüstü bir alın yazısı ve özel bir görevle görevlendirilmiş seçkin bir ulus olmanın kendini beğenmişliğine çılgınca kapılmışlardı. Kutsal kitabın umutlar getiren sözleri onlar için bir buyruktu. Yanan odun yığınına fırlatıldıklarında kutsal bildikleri kitabı göğüslerine bastırdılar ve alevlerin acısını bu iç ateşleri yüzünden pek duymadılar. Dünyanın dört bucağına savrulduklarında yine de en son bir yurtları vardı. Tanrılarına olan inancı hiçbir insan gücü, hiçbir imparator, hiçbir kral, hiçbir engizisyon ellerinden alamamış, manevi yurtlarından onları söküp atamamıştı. Dinle birbirlerine bağlıydılar ve güçlerini yitirmemişlerdi. Kovulup kovalandıklarında dinleri ve gelenekleriyle dünyanın öteki uluslarından ayrı kalmalarının suçu deyip katlanıyorlardı. 20. yüzyılın Yahudileri ise bir toplum olmaktan çıkmıştı epeydir. Ortak ve özel bir görevin bilincini taşımıyorlardı. Bir zamanlar kutsal saydıkları kitapların buyruklarından uzakta yaşıyor, eski ve ortak dili kullanmak istemiyorlardı artık. Çevrelerindeki uluslara katılmak, onlara karışıp genelin içinde erimek yolunda ürkek bir çaba gösteriyorlardı. Her tür kovalamadan uzak bir barış içinde yaşamak, sonu gelmeyen kaçışa mola vermek istiyorlardı. Öteki uluslarla öylesine kaynaşmışlardı ki, şimdi kendi aralarında anlaşamaz olmuşlardı. Epeydir Yahudi'den çok Fransız, Alman, İngiliz, Rus sayıyorlardı kendilerini. Ama şimdi bir araya getirilmişler, sokaktaki süprüntüler gibi bir yere toplanmışlardı. Banka direktörleri, Berlin'deki villalarından ve sinagog hizmetkarları Ortodoks toplumlarından atılıyordu. Parisli felsefe profesörleri ve Romanyalı faytoncular, ölü yıkıcılar ve Nobel ödülü kazanmış kişiler, konser sopranoları ve cenaze törenlerinin ağlayıcı kadınları, yazarlar ve konyak yapımcıları, büyükler ve küçükler, malları olanlar ve hiçbir şeyi olmayanlar, koyu dindarlar ve aydınlar, madrabazlar ve aklı başında kişiler, siyonistler ve öteki uluslarla kaynaşmışlar, askenaziler ve seferadimler, haklılar ve haksızlar ve bütün bunların ardında lanetlenmiş olmaktan çoktandır sıyrıldığını sanan vaftizli ya da karışmış bir sürü şaşırıp kalmış kişi acımasızca kovuluyordu. Yüzyıllar sonra Yahudiler yine birleşmeye zorlanıyordu. Oysa onlar bunu Mısır'dan çıkalı beri ikide bir yinelenen ve kovulmanın yol açtığı o birleşme duygusunu çoktandır unutmuşlardı. Ama bu alın yazısı neden hep onların başına geliyordu? Bu saçma kovalanışın anlamı, nedeni, amacı neydi? Onları hem bütün ülkelerden kovuyorlar hem de bir ülke vermiyorlardı. Onlara bizlerle birlikte yaşamayın derken nasıl yaşamaları gerektiğini söylemiyorlardı. Onları suçluyorlar ama bu suçlamaları bağışlatsınlar diye hiçbir olanak bırakmıyorlardı. İşte hem kaçıyor hem de gözleri yanarak şaşkınlıkla kendilerini süzüyorlardı. Benim ne suçum var? Senin ne suçun var? Tanışmadığım, dilini anlamadığım, düşüncesini kavramadığım ve hiçbir bağım olmayan seninle neden birlikte suçlanıyorum? Neden hepimiz suçlanıyoruz? Ve hiçbir karşılık bulamıyorlardı. O sıra kendisiyle sık sık görüştüğüm Freud, zamanımızın bu en büyük ustası da böyle saçmalıklara hiçbir anlam, hiçbir çözüm bulamıyordu. Ama bu belki de Yahudiliğin en yüce anlamıydı. Süregelen varlığının bilinmezliğiyle Eyüp peygamberin Tanrı'ya sorduğu soruyu dünya yüzünde tümüyle unutulmamak için hep yinelemek. Çoktan unutulup gömüldü sanılanın eski biçimi ve görünüşüyle yine karşınıza çıkması kadar ürkütücü şey yoktur hayatta. 1939 yazı gelmiş, Münih'in pek kısa süren Peace for Our Time boş inanışı çoktan tarihe karışmıştı. Hitler her yanı budanmış Çekoslovakya'yı bütün yemin ve antlara karşın saldırıp almış, Memel-Rich topraklarına katılmış, zorlama bir kudurganlığa yöneltilmiş Alman basını Danzig ve Polonya koridorunu istemeye başlamış bulunuyordu. Savaştan yalnızca ürken en basit insanlar ve hiç de aydın olmayan kişiler bile öfkelerini şiddetle açığa vurmaya başlamıştı. Her zaman çok az konuşan İngilizlerin ağızları açılmıştı. Geniş apartmanımızın kapıcısı, asansörcü çocuk, odayı temizlemekte olan hizmetçi kız konuşur olmuştu. Hiçbiri de olup bitenlerin gerçek nedenini pek anlamıyordu. Ama hiç kimsenin bilmezlikten gelemeyeceği apaçık bir gerçeği hepsi de anımsıyordu. İngiltere'nin başbakanı Chamberlain, barışı kurtarmak için 3 kez Almanya'ya uçmuş ve böylesine iştenlikli bir kucak açış bile Hitler'e yetmemişti. İngiliz parlamentosundan Stop Aggression, saldırıya dur sesleri sertçe yükselivermişti. Yaklaşmakta olan savaş için, daha doğrusu savaşa karşı hazırlıklar her yerde seziliyordu. Yine o aydınlık savunma balonları, çocukların gri renkli oyuncak baloncukları kadar masum, ağır ağır dolaşmaya başlamıştı. Yine sığınaklar hazırlanmaya ve dağıtılmış olan gaz maskeleri dikkatle gözden geçirilmeye başlamıştı. Durum tıpkı bir yıl önceki kadar, hatta belki daha da gergindi. Çünkü bu kez hükümetin arkasında kendi halinde ve bir şeyleri bilmez insanlar değil, çoktan kararlı ve her şeyi göze almış bir ulus vardı. Ben o aylarda Londra'dan uzaklaşıp taşraya gitmiş, Bath'ta köşeme çekilmiştim. Dünyada olup bitenlere karşı insanın elinden bir şey gelmemesinin ağırlığını o güne değin böylesine korkunç biçimde duymamıştım. Şurada uyanık ve kafası işleyen bir insan, bütün politikacılardan uzakta, kendisini işine vermiş, yıllarını bir yapıtla değerlendirmek için sessizce ve ısrarla çalışmaktaydı. bir başka gizli yerde bir düzine başka insan, kimsenin tanımadığı ve görmediği birkaç kişi vardı. Berlin'de Wilhelmstrasse'de, Paris'te Quai d'Orsay'da, Roma'da Plaza Venezia'da, Londra'da Downing Street'te, aralarından pek azının şimdiye kadar olağanüstü bir akıllılık ya da beceriklilik örneği verdiği bu 10 ya da 20 kişi durmamacasına konuşup bağırışıyor, telefonlaşıyor, bilinmez konularda anlaşmalara varıyordu. Ayrıntılarını öğrenemediğimiz ve hiçbirine katılmadığımız kararlar alıyorlar ve böylece benim özel hayatıma, Avrupa'nın bütün insanların hayatına yön çiziyorlardı. Benim alın yazım kendi elimden onların eline geçmişti. Onlar elinden bir şey gelmeyen bizleri koruyor ya da yok olmaya sürüklüyorlardı. Özgür ya da tutsak yaşatıyorlardı. Milyonlar için barış ya da savaş kararı veriyorlardı. Ben de ötekiler gibi ölümüm ya da dirimim, özel dünyam ve yarınım, beynimde oluşan düşünceler, hazırlanmış ve hazırlanacak planlarım, uyumam ya da uyumamam, isteklerim, sahip olduğum her şey ve bütün varlığım için kararlar verilirken, öteki insanlar gibi bir sinek kadar savunmasız ve bir sümüklü böcek kadar aciz odamda oturmaktaydım. Herkes böyleydi. Hücreye kapatılmış bir hükümlü gibi gözler boşluğa saplanmış, ısrarla bir şeyler bekliyorlardı. Saçma bir bekleyişle ellerinden bir şey gelmeden kendi kendilerini dört duvar arasına zincire vurmuş gibiydiler. Çevredeki bütün tutuklular soruyor, akıl veriyor, gevezelik ediyordu. Hakkımızda verilen kararları bir bilenimiz varmış, bilebilirmiş gibi. Telefon çalıyor ve bir dost düşüncemi soruyordu. Gazete insanın büsbütün aklını karıştırıyordu. Radyodaki bir konuşma ötekini tutmuyordu. Sokağa çıkıyordum ve ilk rastladığım, kendisi kadar bilgisiz olsam da savaşın olup olmayacağını soruyordu. İnsan bu soruları kendine yöneltiyor, konuşuyor, konuşuyor ve tartışıyordu. Oysa yılların verdiği bütün bilgi, deney ve uzağa görüşle yetişmiş olmanın, şu hepimizin yabancısı bir düzine insanın kararları önünde hiçbir değer taşımadığını çok iyi biliyorduk. 25 yılda ikinci kez yine elimizden hiçbir şey gelmeden, yine isteksiz, alın yazısıyla karşı karşıyaydık ve düşünceler hiçbir anlam taşımadan şakaklarımızı zonkladı. Ve düşünceler hiçbir anlam taşımadan şakaklarımızı zonklatıyordu. Sonunda büyük kentte artık dayanamadım. Her köşe başına yapıştırılmış duyuruların çiğ renkli yazıları, ikinci köpekler gibi herkese saldırıyordu. Önümden geçen binlerce insanın her birinin alnının arkasındaki düşünceyi okumaya kalkışıyordum. Hepimiz de hep aynı biçimde düşünüyorduk. Sorunun karşılığı evet mi hayır mı olacak diye düşünüyorduk. Ortaya bütün hayatımı koyduğum kumarda rulet karada mı kırmızıda mı duracak diye düşünüyordum. Son yıllarım, yazılmamış kitaplarım, görev edindiğim ve hayatımın anlamı saydığım her şey kumarın sonucuna bağlıydı. Ama top sinirleri bozan bir ağırlıkla kararsızca diplomasi masasında bir şuraya bir buraya yuvarlanıyordu. Kara ve kırmızı, umut ve düş kırıklığı, iyi haberler ve kötü haberler ama hiçbir sonuca varmadan bir şuraya bir oraya yuvarlanıyordu. Kendi kendime unut her şeyi dedim. Kendi iç dünyana kapan, kendini işine ver. Çünkü orada bir uyruk değil, soluğu kesilmemiş bir yaratıksın yalnızca. Orada bu cehennem oyununun bir maddesi değilsin. Azıcık sağduyunun, bütün bu çıldırmış dünyada henüz aklı başında işler görebildiği tek yer orası. Yapacağım işim de vardı. Balzac ve yapıtlarını anlatacağım iki ciltlik büyük bir kitap için yıllardır yaptığım çalışmalar yığılmıştı. Ama böylesine geniş ve çok zaman isteyen bir kitaba başlamayı bir türlü göze alamamıştım. Bata bundan ötürü çekilmiştim. Çünkü İngiliz edebiyatının parlak dönemlerinin en ünlüleri, hepsinden çok da Fielding burada yazılmıştı. 18. yüzyılın barış dolu dünyasına bütün öteki İngiliz kentlerinden daha bağlı kalmış Bat'ta insan biraz yatışıyordu. Ama bu tatlı ve yumuşak güzelliklerin mutlulaştırdığı kırlarda, dünyanın ve düşüncelerinin gittikçe artan tedirginliği ne acı veren bir çatışmaydı. 1914 yılı Temmuz'unun, hatırlayabildiğim Avusturya Temmuzlarının en güzeli olması gibi, İngiltere'nin bu 1939 Ağustos'u da insanın içini isteklerle dolduran bir eşsizlikteydi. Yumuşacık ve ipek mavisi gökyüzü, Tanrı'nın bir barış çadırı gibiydi yine. Güneşin yararlı ışıkları, çayırları ve ormanları yine aydınlatıyordu. Üstelik çiçeklerin eşsiz bir göz alıcılığı vardı. Yeryüzü yeni, sonsuz bir barış içindeydi. Ama insanlar savaşa hazırlanıyordu. O 1914 yılı Baden kırlarıyla anlaşılmaz bir benzerlik gösteren Bat vadilerinin sessizliği ve böylesine sık ve bol çiçek kümeleri karşısında herhangi bir çılgınlık bir zamanlar olduğu kadar akla uzaktı. Ve ben yine buna inanmak istemiyordum. O günlerde olduğu gibi yine bir yaz gezisine hazırlanmaktaydım. 1939 Eylül'ün ilk günleri Stockholm'de Pen Kulüp Kongresi yapılacaktı. İsveçli arkadaşlar artık hiçbir ulusu temsil etmeyen, iki yaşayışlı yaratıklardan farksız beni onur konuğu olarak çağırmışlardı. Önümüzdeki haftaların her öğlesi, her akşamı güler yüzlü ev sahiplerimce programlanmıştı. Gemideki yerimi çoktan ayırttığım sırada korkutucu haberler, seferberlik hazırlıkları haberleri birbirini kovalıyordu. Sağduyunun bütün kuralları bu durum karşısında bütün kitaplarımı ve müsveddilerimi toplamayı ve bir savaş olabilmesi çok akla yakın Britanya adasından hemen uzaklaştırmayı gerektirirdi. İngiltere'de yabancı kişiydim ve savaş patladığında düşman yabancı sayılacak, özgürlüğüm elden gidebilecekti. Ama anlaşılmaz ve anlatılamaz bir duygu buradan uzaklaşmamı engelliyordu. Bu biraz da durmadan kaçmak istememekten gelen alın yazısı her yerde arkamı kovalıyordu. Bir dik başlılıktı ama biraz da yorgunluktan ötürüydü. Ben Shakespeare gibi zamanı bizi aradığı biçimde karşılayalım diye düşünmüştüm. Zaman seni istiyorsa 60'ının eşiğinde olan sen uzun süre kendini savunma. Çünkü o senin en verimli yanlarını, yaşamış olduklarını ele geçiremez artık. İngiltere'de bundan ötürü kaldım. Ama ne de olsa burjuva yaşantımı önceden ve elden geldiğince bir düzene koymak istiyordum. İkinci kez evlenecektim. Hiç vakit kaybetmemeliydim. Yarınki hayat arkadaşımdan ayrı bir kampa atılmak ya da akla gelmez bir sürü önlem yüzünden uzun süre ondan ayrı kalmak istemiyordum. İşte bu düşünceyle o sabah 1 Eylül Cuma günüydü, Bat nikah memurluğuna gidip evleneceğimi bildirdim. Kağıtlarımızı alan memur pek güler yüzlü ve çalışkandı. Acele edilmesi isteğimizi o sıra herkeste görülen bir anlayışla iyi karşıladı. Nikah töreni ertesi gün yapılacaktı. Kalemi eline aldı ve adlarımızı defterine güzelce okunaklı harflerle yazmaya başladı. İşte bu sırada saat 11 olmalıydı. Yandaki odanın kapısı hızla açıldı. Genç bir memur içeriye koşarak girdi ve bir yandan ceketini sırtına geçirirken "Almanlar Polonya'ya saldırdı, savaş başlayacak," diye bağırıp sessizliği yırttı. Tam bir inançla "Bunun savaşa yol açacağını sanmıyorum," dedim. Ama benim sözüme kızmışa benzeyen memur "Hayır," diye bağırdı. "Yeter artık. Bu oyuna her 6 ayda bir göz yumulamaz. Buna bir son vermeli artık." Bu arada evlenme kağıtlarımızı yazmaya başlamış olan memur kalemini düşünceli düşünceli bıraktı. Düşünüp taşınmıştı. Ne de olsa yabancıydık. Savaş çıkarsa düşmandan sayılacaktık. Bu durumda olanların evlenmesine izin verilip verilmeyeceğini bilemiyordu. Çok üzgündü. Londra'ya bir sormalıydı. Korkunç bir tedirginlik içinde beklemek, ummak ve ürkmekle 2 gün geçti. Pazar sabahı radyo İngiltere'nin Almanya'ya savaş açtığını bildiriyordu. Olağanüstü bir sabahtı. Radyonun başından hiç konuşmadan ayrıldık. Yüzyıllarca unutulmayacak, dünyamızı ve her birimizin hayatını kökünden değiştirecek bir mesajdı bu bildiri. Şu anda sessizce kulak veren binlerce kişiye ölüm, hepimiz için yaz, kara günler, umutsuzluk, gözdağı ve ancak yıllar ve yıllar sonra da belki bir yaratıcı anlam getirecekti. Yine bir savaş başlamıştı. Bu savaş, yeryüzünde şimdiye kadar görülmüşlerin hepsinden daha geniş kapsamlı ve korkunç olacaktı. Yine bir dönem kapanıyor ve yine bir dönem başlıyordu. Derin bir sessizliğe gömülüvermiş odamızda hiç konuşmadan durmakta ve bakışlarımızı birbirimizden kaçırmaktaydık. Dışarıdan kuşların tasasız cıvıltıları geliyordu. Ilık rüzgarda çapkın bir gönül oyunu oynar gibiydiler. Işıkların altın parıltısında ağaçların yaprakları birbirini okşar gibi dokunurcasına hafif hafif sallanıyordu. Ama yıllarının sayısı bilinmeyecek kadar yaşlı doğa, yaratıklarının tasalarından yine habersizdi. Odama geçtim ve küçük bir bavula öteberimi yerleştirdim. Yüksek bir mevkideki bir dostumun söylediği doğru çıkarsa, İngiltere'de bulunan Avusturyalılar, Alman sayılacak ve onlara uygulanacak sınırlamalara bağımlı kılınacaktı. Belki de akşama kendi yatağımda yatamayacaktım artık. Bir saatten beri bu ülke için salt bir yabancı olmaktan çıkmış bir enemy alien, düşman yabancı durumuna girmiştim. Çarpan kalbimin karşı olduğu bir duruma zorla itilmiştim. Irk ve düşünce ayrılığı yüzünden Alman düşmanı diye damgalanıp Almanya'dan kovulmuş bir kişiyi, şimdi bir başka ülkenin salt bürokrasi emirleri gereği Avusturyalı olarak hiçbir bağlantısı bulunmayan bir ülkeye zorla vermesi gibi bir saçmalık görülmüş müydü? Bütün ömrüm tek bir kalem vuruşuyla anlamını değiştirmişti. Irk ve düşünce ayrılığı yüzünden Alman düşmanı diye damgalanıp Almanya'dan kovulmuş bir kişiyi, şimdi bir başka ülkenin salt bürokrasi emirleri gereği Avusturyalı olarak hiçbir bağlantısı bulunmayan bir ülkeye zorla vermesi gibi bir saçmalık görülmüş müydü? Bütün ömrüm tek bir kalem vuruşuyla anlamını değiştirmişti. Gerçi hala Almanca yazıyor ve Almanca düşünüyordum. Ama içimi dolduran bütün isteklerim dünya özgürlüğü için silaha sarılmış olan ülkelerden yanaydı. Bütün öteki bağlar, gelmiş geçmiş ne varsa parçalanmış ve kopmuştu. Bu savaş sonrasının yine yeni bir başlangıç getireceğini biliyordum. 40 yıl en içtenlikli görevim bildiğim, bütün inanç gücümle bağlandığım barış yoluyla Avrupa Birliği yıkılıp yok edilmişti. Kendi ölümümden çok daha fazla ürktüğüm, herkesin herkesle savaşı ikinci kez yine patlak vermişti. Bütün ömrü boyunca insanların ve düşüncelerin yakınlaşması için çalışmış bir kişi, acı olduğu kadar yararsız böyle bir ayrımdan ötürü, bütün ömründe olmadığı kadar yapayalnız duymaktaydı kendini şu anda. Barış'a son bir kez bakmak için yine kente indim. Öğle ışığının vurduğu kent sessizdi ve her zamankinden farklı bir görünüşü yok gibiydi. İnsanlar her zamanki yürüyüşleriyle ve her zamanki yollarında yürüyordu. Acele etmiyorlardı. Toplanıp çene çalmıyorlardı. Pazar günlerine uygun bir rahatlık ve sakinlikleri vardı. Bir an kendi kendime, yoksa bir şeyden haberleri yok mu diye sordum. Ama onlar İngilizdi. Duygularını dizginlemesini iyi bilirlerdi. Duygudan uzak o sert kararlılıklarını güçlendirmek için bayraklar ve davullar gerekmezdi. Avusturya'da yaşadığım o Temmuz 1914 günleri ne değişikti. Ama o günlerin her şeyden habersiz genç insanı da anıların yüküyle çökmüş bugünkü benden ne bambaşkaydı. Savaşın ne demek olduğunu biliyordum. Tıklım tıklım dolu, pırıl pırıl mağazalara bakarken zorlu bir hayal gücüyle 1918 günleri gözümde canlandı. Bomboş dükkanlar, kocaman açılmış gözler gibi ısrarla bakardı insana. Besin maddeleri satan dükkanların önünde uzun kuyruklarda bekleşen kadın yüzlerindeki sonsuz kederi açık gözle düş görür gibi görmekteydim. Yaşlı analar, yaralılar, sakatlar ve bir zamanların bütün dehşeti parlak öğle ışığında hayaletler gibi geri gelmişe benziyordu. Partal giysiler içinde yorgunluktan bitkin, cepheden dönmüş yaşlı askerlerimizi hatırladım. Küt küt atan kalbim şu anda başlayan ve korkunç yanlarını bakışlardan henüz saklayan savaşı hissederken geçmiş savaşı da her yanıyla duymaktaydı. Anlamıştım. Dünün her şeyi geçip gitmiş, başarılan ne varsa yok edilmiş, gerçek yurt bilip sevgisiyle yaşadığımız Avrupa, kendi hayatımızdan çok daha korkunç biçimde tuz buz edilmişti. Daha başka yeni bir dönem başlamaktaydı. Ama ona ulaşmak için nice cehennemlerden ve araflardan geçmek gerekiyordu. Güneş bütün gücüyle parlıyordu. Eve dönerken önümden giden gölgemi gördüm birden. Bu yeni savaşın ardında öteki savaşın gölgesini gördüğüm gibi. Gölgem benden hiç ayrılmadı artık. Bu gölge gece gündüz düşüncelerimi kaplıyor. Belki bu kitabın sayfalarında da o gölgenin karanlık çizgileri vardır. Ama her gölge eninde sonunda yine de ışığın çocuğudur. Ve ancak aydınlıkla karanlığı, savaşla barışı, yükselişle alçalışı yakından tanımış olan kişi hayatı gerçekten yaşamış sayılır. Kitabın sonu 2 Mart 2015 sayfa 334.